Merhaba. Nereden başlasamın bugünkü bölümünde Bizans konuşacağız. Can Kozanoğlu'yla birlikteyiz. Töre Sivrioğlu konuğumuz ama bu bölümün bir özelliği olacak. Can Kozanoğlu'yla birlikte başlayacağız ama Can'la bitiremeyeceğiz.
Evet, ben 15 dakika sonra erteleyemeyeceğim bir doktor randevusu için, hatta izleyiciyle o kadar samimiyetimiz de var.
Dinleyiciyle.
Bir retina dinleyiciyle. Bir retina problemim var, onun için erteleyemeyeceğim bir doktor randevusu. Hafif bizim yüzümüzden diyeyim. Konuğumuzla randevumuzda karıştı. Ben ilk 15 dakika varım, sonrasında yokum, hiç gözüm arkada kalmaz sorular konusunda ama gözüm arkada kalacak hocamla sohbet konusunda. Çok da heveslendiğimiz bir konu ve konuktu.
Evet, o yüzden bu seride çok yapmadığımız bir şeyi belki yapacağız ve onu bir kez daha konuk edeceğiz başka konuda. Sözünü aldık nasılsa. Evet, senin süren kısıtlı olduğu için Can sen başla.
Hoş geldiniz demiş miydik, dememiştik.
Daha sesini duymadık hocam.
Yokmuşum ben.
Hocam şu kaçırılmaz soruyla başlayalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi biz bu kaydı yapıyoruz ama kendi podcast serisi var.
Geri dönüyoruz.
Mahir Ünsal Eriş'te birlikte yaptıkları. Orada da çok güzel iki Bizans bölümü var. Onu dinledim. Bizans'a giriş, Bizans'tan çıkış. Yani aslında bu yaptığımız podcast'in yapılmışı da evet, var ama biz... Bir de burada söylesin, anlatsın istedik. Hocamız oranın başlangıç sorusu, kaçırılmaz soruyla başlayalım. Şimdi biz Bizans diyoruz ama Bizanslar kendilerine Bizans demiyordu. Doğu Roma İmparatorluğu diyoruz, onu da demiyorlardı. Bu da galiba Bizans'ın kuruluş hikayesine dayanan bir şey. Nedir o?
Bizanslılar kendini Romalı diyordu. Yani burada tartışılacak bir şey yok ama tarihçilerin tartıştığı şu. Onlar kendini Romalı diyor diye biz de mi onlara Romalı demeliyiz? Yoksa biz onlara gene inatlı Bizans mı demeliyiz? Bizanslı mı demeliyiz? Bu konuda da hani ben size sorayım. Siz neyi tercih ediyorsunuz?
Biz başta Bizans koymuşken Bizans.
Yerleşmişken diye. Evet, Bizans diye gitmesi daha doğru olacak herhalde.
Gerçi hani bugünün politik doğruculuk akımı içinde adam kendisine Bizans demiyorsa ona Bizans deme hakkını yok denecek ama... Bizim öyle bir duyarlılığımız bu konu.
İtiraz edecek kimse de yok zaten.
Etiketlemeyelim Bizans diye.
Bizanslılar Dayanışma Derneği olmadığı için. Şimdi Bizans İmparatorluğu sırasında gene Bizanslı deniliyordu ama sadece kime deniliyordu? İstanbul'da yaşayanlara, orada doğanlara. Mesela Stefanos Byzantinos diye bir yazar var. Yani bundan 1500 yıl önce, işte o 1000 yıl önceye dönüp de işte bu kardeşimiz Bizanslı dediğimiz zaman o bütün imparatorluğun içinde yaşayan herhangi birinin değil, İstanbul'da doğmuş, yaşamış, büyümüş, öyle birini kastediyorduk. Yoksa gene bir Bizanslı denilen bir terim var. Ama sadece bu kent için, yani yeni Roma kenti için, İstanbullular için söylenen bir şey. Yoksa onlar tabii kendini Romalı diyordu ama biz Bizans'ı gene de tercih ediyoruz. Arkeolojide, tarihte. Gerçi eski çağ tarihçileri çok kızarlar. Onlar inatla uyarırlar. Doğu Roma diyeceksiniz diye öğrencilere. Ama Doğu Roma Bizans'ın verdiği tınıyı da vermiyor. Yani o heyecanı vermiyor, o anlamı da vermiyor.
Zaten belki biraz kurgusal şeylerde bizim Bizans'ta aslı ilişkilerimiz. İlişkimiz olan eski Yeşilçam filmlerinde hani hey Doğu Romalılar geliyor filan dense öyle bir şey olmayacak. Ya da Doğu Romalı dövme gibi bir şey yok da Bizanslı dövmek diye bir şey var. Buradan çıkarak şunu da sorayım. Dediniz ki İstanbul'da doğup büyüyenlere Bizans deniyor. Şimdi zaman içinde toprakları daralmış, genişlemiş, hükümdarlık alanı, hükümranlık alanı çok değişmiş Bizans'ın. Onun için topraklarında halklar da değişmiş. Ama peki Bizanslı kimdir? Yani asli unsur Bizanslı diye bir şey var mı?
Kuruluş aşamasında Latince ya da Yunanca konuşan, Roma İmparatorluğuna bağlı herkes için kullanılan bir terim olabilir. Yani Doğu Romalı ya da Bizanslı derken kastedilen bu. Ama Hristiyan olması gerekiyor. Hristiyan olmayanları da ya yani Imperium Romanum içinde kabul ediyorlar ama onları biraz daha işte o hani makbul vatandaş denilen terim var ya şu an. Onun dışında görüyorlar. Yani Bizans'ı ne olarak tarif edebilir? George Ostrogorski'nin klasikleşmiş tanımına göre bir Roma vatandaşı, yani Roma'yı Imperium Romanum vatandaşlık bağıyla bağlı, Ortodoks inanca sahip, Hristiyan Kilisesi'nin Ortodoks inancına sahip ve tercihen önce Latince ama giderek ilerleyen zamanlarda Yunanca konuşan kişi. Tam böyle hani istenilen makbul Bizanslı bu.
Şimdi aslında 1000 yıl sürmüş bir devletten bahsediyoruz bir yandan da. Yani çok da uzun yaşamış bir devlet. Kurulduğu zaman ya da bölündüğü zaman ve en geniş sınırlarına ulaştığı zaman nerelerde hakimiyet kurmuş bir devlet bu?
Şimdi bu hazırdan kurulan bir devlet. Hı-hı. Tabii aslında yeni, hı-hı, bir devlet değil. Hı-hı. Eski Roma devleti.
Yani bölündüğü zaman
işte. 395'teki bölünmenin doğusuna kalan kısım. Yani Doğu Roma diye ısrar edenlerin sebebi bu. Aslında onlar kendine tabii Roma diyor yani. Doğusuyla batısı. dolayısıyla. Bunların birinci bir parlak devrinde, Justinianus devrinde, yani takriben 527-565 onun hüküm süreli yılları. O dönem bu Ayasofya'yı yaptıran Justinianus. O dönem bunlar bir coşuyorlar ve Kuzey Afrika'yı geri alıyorlar Tunus'a kadar. İşte Vandal seferli, Vandallardan geri alıyorlar. İtalya'yı neredeyse bütünüyle geri alıyorlar. Roma'yı da geri alıyorlar. Ravenna'yı, Sicilya'yı, hatta İspanya'nın güneybatı kısımlarını da geri alıyorlar. Yani gene böyle bir eski sanki Roma tekrar kuruluyormuş gibi bütün Akdeniz'e hakim oluyor. Fakat sonra Justinianus'tan sonra yavaş yavaş gene küçülüyorlar. İşte Avrupa'da Lombardlar İtalya'yı alıyor. Ondan sonra Arap fetihleri başlıyor. Araplar Suriye'yi, Mısır'ı fethediyorlar. İmparatorluktan ayırıyorlar. Hatta işte Konstantinopolis'i kuşatıyorlar. Neredeyse buraya da alacaklar yani. Dört büyük kuşatmaları var diye hatırlıyorum. Neyse. Sonra tekrar küçülüyorlar ve şeye sıkışıyorlar.
O zaman kimde Konstantinopolis?
İmparator olarak mı?
Yani İstanbul kimde kuşattıkları sırada Konstantinopolis kimin elinde?
Gene Bizans'ın başkenti. Hı-hı. Alamıyorlar zaten hiçbir zaman. Yani Konstantinopolis'i iki yabancı güç alabildi. Bir işte 1204'te Haçlılar, ki onlar da böyle bir kuşatmayla falan değil. İçeri dost gibi girip işte bir takım katakullilerle, bir de işte Fatih Sultan Mehmet'in en sonki fetih. Onun dışında bütün kuşatanlar sükutu hayali uğradılar yani.
Şunu merak ediyorum ben. Doğu Roma'nın hakimiyet alanı neydi? Çünkü şu var, en kalabalık olduğu zaman 12 milyonluk bir nüfusa ulaşan bir devletten bahsediyoruz. Sonra geriliyor. Herhalde toprak kayıplarıyla birlikte nüfus da azalıyor değil mi? Doğu Roma nereleri kontrol ediyor?
Konstantin zamanında imparatorluk ikiye bölündü yani. Ve sonra da bu artık resmileşti, kesinleşti yani 395'ten sonra. Böyle Dalmatça kıyılarından bir çizgi çizerler haritalarda. Böyle İlyria bölgesinin aşağıya doğru iner. İtalya, Galya yani Fransa ve İspanya ve işte bugünkü Cezayir, Tunus tarafı Batı İmparatorluk'ta kalır. Mısır, yani Libya'nın bir kısmı Mısır, Filistin, Suriye, bizim Anadolu, Küçük Asya ve Tuna Nehri'nin güneyindeki Balkan toprakları da Doğu yanında kalır. Yani aslında Doğu Roma dediği bu. Balkanlar, Anadolu, Suriye ve Mısır ve aslında Osmanlı İmparatorluğu sınırlarıyla da hemen hemen aynı bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Ama Osmanlı'dan farklı olarak bir dönem İtalya'ya kadar uzanmış, geri alabilmiş.
Ya muhakkak tabii, yani bazı dönemler Osmanlı'dan daha fazla Batı Akdeniz'e doğru yayılan bir imparatorluk, ama bu kısa sürüyor. Sonra Arap fetihleriyle gene böyle Ege kıyılarına, Selanik ve işte İstanbul, Marmara kıyılarına sıkışıyorlar. Sonra ikinci bir parlak dönemleri var. 1000 yılına doğru. Yani o 950'lerden sonra yeniden bir güçlenme dönemleri var. O güçlenme döneminde de bir Basileus diye imparatorları var. Büyük bir imparatordur o da. Çok bilinmese de. O da gene Tuna Nehri'nden neredeyse Van Gölü'ne kadar imparatorluğu tekrar tahkim ediyorlar. Tekrar devleşiyorlar. Para kalitesi de yükseliyor. Altın para basma kalitesi falan. Suriye'de de bazı yerleri geri alıyorlar. Antakya'yı, Lazkiye'yi falan. Yani gene bir zirve noktasına, yani Türkler gelmeden hemen önceki 50 senede gene zirve noktasındalar. İkinci bir parlak çağdalar.
Türklerin gelişi dediğimiz Malazgirt.
Yani evet. 11. Yani evet. Daha önce de Türkler gelmiş tabii. Peçenekler, Kumanlar, Hristiyan Türkler.
Hristiyan Türk.
Zaten Bizans ordusunda Türk çok. Turkopol denilen askerler var. Sarayın koruması. Bunlar arkeolojik kazılarda bulunmaya başlandı. Bunlara dair izler, Turkopol yazısı, mezar taşlarında falan çıkmaya başladı yani. Hani bunlar da böyle 970-1020 o yıllarda geliyorlar.
Ondan sonra şöyle bir şey okumuştum. İşte 15. yüzyılın başı, 1400'lerin hemen başında aslında Bizans çok kötü durumda. Neredeyse fethedilmeden kendi kendine düşecek gibi, ama Osmanlı-Ankara Savaşı'nda yenilip duraksayınca arada böyle o işte 1402 ile 1450 arası falan diyelim, bir yeniden toparlanma, bir canlanma oluyor. Aslında o hiç olmasa 1453'teki fetihte o kısıtlı direnişi bile gösteremeyecek haldelerdi diye bir tez var. Öyle olmadığını söyleyen de var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun hocam?
Yani zaten o son 200 yılda sıkıştığı coğrafya, işte Çatalca, Kocaeli bölgesindeki iki küçük yarımadaya, bu Osman Gazi'nin bu Bafeon savaşlarıyla falan Anadolu'dan çıkarmasıyla Bizans gücünü, sadece Trakya'nın bir bölümüne sıkışan, Ege'de de böyle birbirinden kopuk işte Mora despotluğu vardır. Ama bu sadece Osmanlı'dan gelen akınlarla değil. Yani Bulgar Krallığı'nın güçlenmesi, Sırpların güçlenmesi, hatta böyle Venediklilerin birkaç yeri, en büyük darbe aslında Haçlılar vuruyor. Yani 1204'te bunlara vurulan darbe.
Bu Latin istilası.
Latin istilası denilen o 4. Haçlı Seferi'nde Mısır'a diye gidip işte İstanbul'u yağmalıyorlar. Trabzon İmparatorluk'tan o dönem kopuyor. Mora o zaman kopuyor. Girit o zaman kopuyor. Bir daha bunları bir araya getiremiyorlar. Yani Venedikliler yerleşiyor daha çok. Ve standart bir Ortodoks Rum'un asıl kabusu Venedikliler ve değişik Latinler ve Katolik Macarlar. Yani Türklerden o kadar büyük bir çekinceleri yok. Çünkü Türklerin yönetimi altında olan bölgelerde bunların kilisesine dokunan yok. Ama Katoliklerin geldiği yerlerde, fethettikleri yerlerde büyük bir inanç krizi de yaşanıyor. Hem siyaseten köle durumuna düşüyorlar hem de inanç krizi şeyi başlıyor. Ve bu Macarlar, Katolikler illa yeniden vaftiz olup Katolikliğe geçeceksiniz diye baskı yapmaya başlıyorlar. Yani kilise de yok olma riskine giriyor.
Peki Türkler demişken biz hep Bizans karşısındaki Türk Osmanlı gibi belki biraz da kurgusal eserlerden kaynaklı bir şey olsa Selçuklularda da epey komşulukları var. Aslında komşuluk demişken şöyle soralım. İlişkileri aslen ne, komşuluk mu, düşmanlık mı, müttefiklik mi, değişkenlik mi gösteriyor?
Yani bize tabii kitaplarda, çizgi romanlarda, filmlerde hep bunlar dövüşüyorlar, savaşıyorlar gibi gösteriliyor. Öyle değiller tabii. Üç büyük savaş var. Ne o? Malazgirt var, Myriokephalon var. Yani böyle onların arasında da neredeyse 100 yıl var yani. Onun dışında küçük çatışmalar haricinde sosyal ilişki ağları, hani böyle abiyane tabirle kız alıp vermeler, ittifaklar. Mesela Gıyasettin Kevsürev diye bir Selçuklu sultanı vardır. Onun annesi de önemli bir Bizans prensesi ve tahttan devrildiğinde Konstantinopolis'e gelir. Yani hala Bizans denetiminde olan. Dayılarının yanına sığınır. Dedikodu çıkıyor hatta, işte bu Müslümanlıktan da döndü, vaftiz oldu falan diye. Sonra tekrar tahtı aldığında Ege'de ve Marmara'da birçok araziyi şeylere verir. Kendi Rum dayılarına. Yani o yüzden ilişki ağları o kadar böyle hep düşmanlık üzerine değil. Mesela Orhan Gazi'nin de öyle bildiğimiz eşlerinin üçü de Bizans'ta, bir işte Nilüfer Hatunlar falan var ya. İşte biri Kantakuzenlerin kızı, biri işte Paleologosların kızı. Çocukların hem o tarafla bağı var hem bu tarafla bağı var. Hatta bir ara işte Orhan Gazi öldükten sonra tahta şeyi çıkarmak istiyorlar bunlar. Hani annesi bu Bizans prenseslerinden biri olan şehzadeleri çıkarmak istiyorlar. Yani Murat yerine. İki taraftan da böyle bir ortak bir şey çıksın. İki kanı da taşıyan. Yani hem Osmanlı kanı taşıyan hem Bizans kanı taşıyan. O olmamış tabii. Tepki gelmiş. Yani ilişki ağları, kültür vesaire karmakarışık. Öyle bir düşmanlık bazını değerlendirilemez.
Kendi podcastinizde Gıyasettin Keyhüsrev'in Hristiyan olma ihtimalinden bahsediyorsun. Orada Mahir de Gıyasettin adında Hristiyan mı olur ya diyor. Aklıma o geldi. Bunu hatırlayarak ben sizlere veda edeyim. Sana bir soru sipariş ederek.
Peki.
Yine kendi podcastlerinin sonunda bana çok ilginç geldi. Duymuşluğum vardı ama çok güzel anlatıyor orayı. Osmanlı mimarisine, hatta Osmanlı cami mimarisine.
Şimdi orayı ben özel olarak not aldım.
Etkisi,
bu da
evet,
o soracağım çok sorulardan biri. Cevabı konu yayında dinlersin artık Can.
Evet. Vallahi hocam kusura bakmayın. Dinleyenler de kusura bakmasın diyeceğim. Dinleyenler soru kılığında kendi fikirlerini satan adam gitti diye şimdi rahat edecek.
Peki şuradan devam edelim. Osmanlı'ya geçmeden önce Batı Roma ile Doğu Roma arasında ikisinin aynı ismi taşımaları dışında bir süreklilik, bir paralellik var mı? Giderek ayrışan iki yapıdan mı bahsediyoruz burada?
Yani hatırladığım kadarıyla başta böyle bir ayrım çok önemli değil. Çünkü orada imparator olan sonra burada da imparator oluyor. Yani böyle dönüşümlü imparatorlar batıda ve doğuda birbirini takip ederek tahta çıkabiliyorlar. Zaten asıl batıdaki yıkılmadan sonra, yani 476'da batı tamamen artık yıkıldıktan sonra doğudaki devletin apayrı bir devlet olarak, ayrı bir kimlik olarak yükseldiğini görüyoruz. Yoksa ondan önceki dönemde, yani gene 395 simgesel bir bölünme tarihi olarak kabul edilir ama o kadar birbirlerinden uzak iki yapıdan bahsedemeyiz yani. Hani bu sadece yönetim kolaylığı olsun diye işte Diokletianus devrine bir takım reformlar var. İmparatorluk çok büyük. Yani tek bir merkezden yönetilmiyor. İşte bir tetrarşi deneyimi var onların. İki Kaiser, iki de Augustus, dört kişi olarak yönetiyorlar. İkisi batıda, ikisi doğuda. Ve bunlar değişebiliyorlar yani. Biri öldüğü zaman batıdan biri doğuya geliyor. Öbürü onun yerine giriyor. İç savaşları da var. Tekrar birleştirelim. Niye ayırdık ki, böyle daha karmaşık oldu bu iş diye düşünenler var. En son işte Konstantin'le Maxentius'un savaşında da Konstantin aslında batıdaki imparator. Maxentius biraz doğuda daha güçlü. Ama en sonunda Konstantin hepsini birleştirmiş yani. Bu böyle bizim bu kadar düşündüğümüz, bugünden baktığımız kadar katı bir Batı Berlin, Doğu Berlin, hani Batı Almanya, Doğu Almanya kadar böyle keskin bir ayrım değil. Düşmanca ya da mesafeli bir ayrım da değil. Onlar kendini muhtemelen çok Batı Romalı, Doğu Romalı falan gibi de düşünmüyorlardı. Aynı ordu Perslere karşı, yani Sasanilere karşı Anadolu'da savaşıyor. Sonra o cephe kapanınca gidiyorlar Germenlere karşı, Keltlere karşı savaşıyorlar. Hani böyle bir sirkülasyon içindeler yani.
Bizans'a kimliğini veren unsurlardan bir tanesi de Ortodoksluk galiba, değil mi? Bu ne zaman bir kimlik unsuru haline gelmeye başlıyor Bizans'ta?
Ya bizim zaten Roma yerine Bizans demekteki biraz ısrarımız ya da bunu kolaylaştırıcı bir etkisi olduğunu savunmamızın en büyük sebebi din. Çünkü Roma'da da tabii bir din var. Romalılar da bir takım tanrılara inanıyorlardı ama Roma'da din belirleyici, yani hegemonik, o kültürü ve imparatorluğun kimliğini böyle kalın sınırlarını çizici bir unsur değildi. İkincil, üçüncül, yani orada önemli olan Roma devletine bağlılık. Önce cumhuriyete, sonra da imparatora. Daha sonra hangi tanrılara inanıldığı devreye giriyordu. Zaten yüzlerce farklı inanış ve tanrı olduğu için de gerçekten kimin neye inandığı da bir önemini yitirmiş durumdaydı. Ama Bizans'ta devletin en büyük beklentisi, yani Ortodoksiye olan bağlılık. Yani sadece Hristiyanlık da değil. Çünkü farklı farklı Hristiyanlar var. İşte İsa peygamberin tanrının oğlu olduğunu kabul eden, etmeyen, bizzat tanrı olduğunu iddia eden, hayır tanrı değildi, o da bir işte Allah'ın Resulü'ydü, tanrının elçisiydi diyen. Bunlar birbirinden Meryem Ana'nın sıradan bir insan doğurduğunu ya da hayır Tanrı doğurduğunu, Teotokos olduğunu ileri süren ve bu programda sonunu getiremeyeceğimiz kadar çok Hristiyan mezhebi vardı, anlayışı vardı. Bunlar arasında işte temelleri İznik Konsili'nde, 326 idi galiba tarihi, daha sonra Efes Konsili'lerinde, Kadıköy, Kalkedon Konsili'lerinde yavaş yavaş şekillenen, dikkat ediyorsan hep bizim coğrafyamızda, yani evet. Batı Anadolu.
Hatta şunu söyleyeyim, Papa ölmeseydi gelecek yıl İznik'te tekrar yapılacak olan bir konsüle katılacak. Yani kaçıncı oluyor? 1900. yılında galiba o konsülün.
Evet, 326,
evet,
öyle bir şeydi.
Yeniden toplayıp İznik'te burada böyle bir şey olacaktı ama ömrü vefa etmedi.
Ama gene de herhalde öyle bir şey düşünüyorlardı.
Belki yani, yeni papayla.
Yani neticede burada temelleri atılan bir inanış sistemi var. Yani burada mesela Nestorius hareketini tasfiye ettiler. Onları toplu halde kiliseden çıkardılar. Çünkü Nestorius, Nestorianlar, Nasturiler diyelim ya da, İsa'nın tanrısallığını kabul etmiyordu mesela. Onlar İran'a kaçmak zorunda kaldılar. Böylece işte Konstantin devrinde makbul topluluktan beklenen bir inanış biçiminin de temelleri atıldı. Çizgileri çizildi. Bunun dışında kalanları çok zor bir dönem bekliyordu. Örneğin bütün pagan tapınakları yıkıldı. Bu tapınakların çoğu kiliseye çevrildi. Buna inanan insanlar çeşitli baskılar gördüler. Bu konuda şey meşhurdur. İskenderiye'de Serapion tapınağının yıkılması, oranın kütüphanesinin yağmalanması, daha sonra gene İskenderiye'de Hipatya'nın paganlıkla ve cadılıkla suçlanıp taşlanarak öldürülmesi, Yahudilere İskenderiye'de yapılan saldırılar ve onların tehcir edilmesi İskenderiye'den, Antakya'dan, çeşitli yarı Hristiyan Gnostik mezheplerin dönük baskılarının artması, Atina'da felsefe okulunun, Platon'dan miras kalan felsefe okulunun kapatılması, filozofların sürülmesi. Yani birçok bunları örneklendirebiliriz, arttırabiliriz. Yani Ortodoks Kilisesi'ni kontrol edemedi ya da kabul etmedi, benimsemedi bütün çizgilerdeki insanlara, topluluklara dönük zaman zaman artan, zaman zaman azalan ama bir süre, yani kategorik olarak devam eden bir baskı sistemi oluştu ki bu Roma'dan en büyük farkı Bizans'ın budur, yani farklarından biri.
Bir de din adamlarının da yönetimde zaman zaman hakim olduğu ya da imparator pozisyonuna geldiği bir düzenden bahsediyoruz galiba.
Yok,
ya da
din adamı yok şey tahta çıkan.
Ya da işte hani etkili olduğu, evet, arka öyle planda yönettiği belki diyebiliriz.
Ama o biraz daha tam tersine. Yani evet, Bizans dindar bir sistem, rejim, devlet olduğunu savunuyordu ama gene de patriği yöneten gene de imparator. Çok nadir, çok az patrik imparatora meydan okuyabilir, alternatif bir, yani Batı kilisesi gibi değil. Batı'da ile Doğu arasındaki en büyük farklardan biri, yani Papa'nın krallara meydan okuyabilen, onlara kafa tutabilen bir hiyerarşiye, güce sahip olması ve mali güce. Yani Batı'daki Katolik kilisenin, ama Ortodoks kilisesinin ise Doğu'da Bizans'a doğrudan devlete bağlı olması, patriklerin imparator tarafından atanması ve çok az patriğin imparatora meydan okuyabildiği çok böyle istisna olaylar var. Genelde Doğu'da imparator patriği atıyor, belirliyor ve bazen de hiç kiliseyle ilgisi olmayan kişilerin patrik olarak atandığını görüyoruz. Bu biraz Osmanlı'daki Şeyhüslamlık sistemini andırır. Yani Osmanlı'da yani Şeyhüslam padişah meydan okuyamazdı. Tam aksine yani padişah Şeyhüslam'ın kim olacağını karar verecek pozisyondaydı. Ona benzer.
Girişte dediğim gibi aslında çok uzun sürmüş bir devletten bahsediyoruz. O yüzden de herhalde bir tane Bizans'tan bahsedemeyiz, değil mi? Yani Osmanlı'yı düşünecek olursak başı, ortası, sonu hep farklı tablolar çıkıyor karşımıza. Bizans'ta da böyle ayrımlardan bahsedebilir miyiz?
Elbette. Zaten Bizans'ın ilk yüzyılını bazı tarihçiler kesinlikle Bizans kabul etmiyorlar. Yani ne zamandan itibaren Roma, ne zamandan sonra Bizans denilmesi gerektiği bir tartışma konusu. Mesela erken yüzyıllar belirsiz. Kimi İstanbul'un yani Konstantinopolis'in kuruluşunu başlangıç kabul ediyor. İşte 330'lar falan, 320'ler, 330'lar. Kimisi bölünmeyi 395'i başlangıç kabul ediyor. Kimisi imparatorluğun resmi din olarak artık tamamen yani Hristiyanlığı kabul edip 390'larda o da başka bütün inanışları yasaklanan Theodosius devrini başlangıç kabul ediyor. Çok daha geç tarihleri yani Arap fetihleriyle başlayıp Heraklios devrinde yani böyle 620'leri bile o döneme kadar gene Roma kabul eden yani Justinianus devrini, bu Ayasofya'yı yaptıran Justinianus'u hala Roma kabul eden, 650'lerden sonra artık Bizans oluşmuştur diyen var. Onların dayanağı da devletin resmi dilinin değişmesi. Çünkü
Latince'den Yunanca'ya dönmesi.
Evet, yani ondan sonra artık biz Bizans diyelim diyen de var. Yani erken yüzyıllar tartışılıyor. Orta dönem, ölü dönemler var. Öyle yani karanlık çağ, çok az bilgi ve belge gelen bir 8-9.
Bazı kopukluklar da var galiba değil mi? İmparatorlar arasında mesela baktığım zaman akışa boşluklar var. 20, 30, 70 yıl falan iki hükümdar arasında boşluk olduğunu görüyorsunuz. O neden?
70 yıl kadar boşluk olamaz da o hanedanlar arasında belki o kadar. Böyle çünkü bunlarda net bir tahta çıkış kuramı yok. Mesela Kutsal Roma Germen'de tahta çıkışın kuralları çok nettir. 7 tane elektör var. 4'ü işte laik prens, 3'ü de piskopos. Orada belli yani bir imparatorun nasıl seçileceği. Yani Almanya'dan bahsediyorum. Ortaçağ Almanya'sına. Ama Bizans'ta yani kim tahta çıkacak yani? Hanedan devleti değil. Çünkü çok fazla hanedan var. Bazen de ordu başarılı bir komutanı Heraklios gibi mesela komutanı ilan edebiliyor. İmparator olarak kabul ediyor ve başkente yürüyüp deviriyorlar yani. Askeri darbelerle gelen imparator çok Bizans'ta. O yüzden yani illa babadan oğula geçecek işte kadın mesela imparatoriçeler çok. İreneler gibi, Zoe'ler gibi. Yani tam böyle net bir tahta çıkış kuralı olmadığı için bazen böyle göstermelik senato onayları ya da patriklerin onayları gibi böyle şeyler de var. Ama genelde asker kaynaklı. İmparatorların çoğu işte Basileus öyle, Leon öyle, 7. Konstantinos gibi yani bunlar cephede kendini kanıtlamış, kendini birliklere, lejyonlara sevdirmiş. Sonra da hani o başarılarıyla imparatorluğa çıkmış. Bazılarının okuma yazması yoktur mesela. Justinus şey derler tarihçiler işte kendi haline bir köylüydü, askere yazıldı, yetenekleriyle yükseldi. Hayatı boyunca hiçbir okuma yazma öğrenmedi halde imparator oldu derler.
Biraz daha yakın zamanlara, fethe yakın zamanlara gelelim istiyorum. Bir şehir devletine dönüşüyor, topraklarını kaybede ve hatta artık kuşatılmış bir şehir devleti haline geliyor. Fethe doğru nasıl bir yaşam, nasıl bir siyaset var, nasıl bir ekonomi var?
Bunların ekonomisi zaten 11. 12. yüzyıldan itibaren Latinlerin istilasına uğramış durumda. Yani biz şey deriz ya işte Fatih Sultan Mehmet Venedikleri imtiyaz tanıdı deriz. Halbuki o Bizans'tan kalan imtiyazların zaten sürdürülmesidir yani yeni bir şey değil. Ticaret tamamen İtalyanların eline geçmiş durumda. Yani Latinlerin eline geçmiş durumda. Galata'da işte Cenevizlilerin vesairelerin doluşması her tarafa. Anadolu ve Ege adaları da öyle. Onun dışında Yahudiler tekrar kuvvetlenmeye başlıyorlar. Özellikle Arap dünyasında Mısır'da Şii Fatimi Devleti'nin kurulmasıyla Yahudilerin çoğunu sürüyorlar Mısır'dan. Onlar gelmeye başlıyor. Yani ismi Arapça olan ve Arapça konuşan Yahudi nüfusu İstanbul'da artmaya başlıyor. Yine keza İspanya'da işte Katolik Konkuista artınca oradan Portekiz'den ve İspanya'dan Yahudi tüccarlar geliyor. O da mesela çok bilinmez. Şöyle düşünülür. Hani bunlar İzabella devrinde kovuldular ve Osmanlı'ya gelmeye başladı. Halbuki geliyor bunlar. Daha önceki yüzyıllardan beri geliyorlar. Ve Bizans ekonomisi biraz böyle Akdeniz'in kozmopolit tüccarların eline geçmiş durumda. Kendi halkı yani Ortodoks halk giderek fakirleşiyor. Hatta askerleri bile çoğu Katalan falandır. Paralı askerler işte kullanıyorlar. O yüzden kilise dışında son döneminde Bizans'ın güçlü bir kurum, kimliğini böyle ifade edebilecektir bir kurum yok. O Katolik olmaları yönündeki baskıya direnen de sadece artık kilise ve çok az kalan köylü nüfusu oluyor. Katolikliğe geçmeyi kabul etseler de muhtemelen belki bir uzun bir dönem daha o kentin içinde kalabilirlerdi. Yani batıdan yardım
gelirdi. Destek vererek. Evet. Peki şimdi sizin podcast'ten duyduğum bir cümle Hegel'in bin yıllık mürekkep ziyanı demesi Bizans için. Niye böyle diyor?
Ya Hegel demiyor da Hegel'in dönemindeki bakış açısı o yani. Ama Hegel de aşağı yukarı böyle şeyler söyle. İşte bir Tanrı'nın oğlu muydu yoksa Tanrı'nın kendisi miydi? Böyle Yunanca kelimeleri diyor, bir I harfinin okunuşundan bir İ harfinin farklı okunuşundan yüzlerce sene birbirlerini diyor yemişler. Boş boşuna zaman geçirmişler diyor. Gerçekten de böyle şey okuduğunuz zaman mesela ikononazm, ikonodul kavgası var bunların. İşte kiliselerde İsa Meryem resimleri olmalı mı, olmamalı mı? Bunlara dua edilir mi, edilmez mi? 100 yıl süren bir iç çatışma dönemi bu. İmparatorlar onu tutuklamışlar, bunu hapse atmışlar. Kiliseler yıkılmış, insanlar birbirini öldürmüş. Yani onlar için çok ciddi bir sorun bu yani. O yüzden çocukken okullarda bize anlatılan o hikayeleri çağrıştıran şeyler çok. Yani işte Fatih İstanbul'u kuşattığında içeride meleklerin göbekleri var mı yok mu, kanatları var mı yok mu onları tartışıyorlardı diye. Yani Bizans imajı batıda budur yani. Özellikle bu aydınlanma çağında, Rönesans'tan sonra Bizans zaten küçümsenir. Judith Heron miydi? Britanyalı bir tarihçi, Bizans tarihçisi. Tanışırken insanlara ne iş yapıyorsunuz diye soranı Bizans tarihçisiyim deyince hep böyle suratlarda bir ekşime görürüm derdi. Diyor yani böyle. Yani o da ne yani? Olacaksan Roma tarihçisi ol. Romalılar, Yunanlılar, Kartacalılar, Hannibal falan. Bizans da ne yani? Bizans işte böyle süslü adamlar.
Teolojik tartışmalar.
Bilimin, ilimin, her şeyin artık böyle ezbercilik. Yani hiçbir şey sunmamış. Antik Yunan'a bir şey eklemeden oradan kalan metinleri sürekli kopyalayıp tekrar etmişler. Gerçi bu bizim için çok iyi. Çünkü Bizanslılar bunları kopyalamasaydı, kaydetmeseydi biz bugün Aristoteles, Platon falan filan çoğunu bilemezdik yani. Bunu Bizanslı kopyacılara borçluyuz. Yani kopya deyip geçmeyelim, onun böyle bir faydası var. Ama kendi bir şey katmış mı diye sorulursa pek bir şey yok tabii.
Bizde Bizans tarihi çok merak edilen bir alan değil. Çok fazla çalışan kişi de yok galiba, değil mi? Üstelik de bizi çok yakından ilgilendirmesi gereken bir tarih, bir devlet, bir alan olmasına rağmen.
Ya bizde kaygılar var anladığım kadarıyla. Yani bu işte siyaset karışıyor sanırım böyle şeylere. İyi saatte olsunlar karışıyor böyle olaylara. Yani bu bir tarihmiş yani arkeolojiymiş gibi değil de sanki bu işlerle uğraşan insanların gizli amaçları var. İşte kazıyıp alttan şey çıkaracaklar. Sonra da bu toprakların bir zamanlar bilmem kimlere aittir demek için bunu yapıyorlar gibi. Bu yeni bir şey değil bu arada. Daha ilk Bizantoloji araştırmaları başlarken bu arada böyle de başlıyor ayrıca. Çarlık Rusyası'nda yani Bizans yazmaları ve tarihi üzerine araştırmalar yapan kişiler tamam çok bir yandan değerli araştırmalar yapıyorlar ama hepsi bir yandan da Odessa merkezli Filhelen örgütlerinin o etnik Eterya, Filiketerya denilen hareketlerin içinde de insanlar. Evet yani bir yandan da sadece Bizans'ı bir tarihi arkeoloji malzeme olarak çalışmıyorlar. Bunun siyasal potansiyelini de yani Bizans'ı yeniden ihya etmek, işte Konstantinopolis tekrar Ortodoks bir merkez olarak organize etmek gibi düşüncelere de sahipler bunların bir kısmı. Özellikle Çarlık Rusyası'nda. Yani Sovyet döneminde bunlar tabii terk edildi ama böyle bir miras da var. Ama bu demek değil ki yani bütün Bizans araştırmalarının arkasında böyle bir gizemli el var falan filan. Bu tabii böyle bir bakış açısı olunca da birçok akademisyen bu alanda çalışmak istememiş ya da önü kesilmiş. Şimdi yeni yeni biraz canlanmalar var ama hala Türkiye'de Türkiye'ye yakışacak yani bir Bizantoloji bölümleri falan filan yok tabii ki.
Peki fetihten sonra Bizans'ın mirası ne oluyor? Yani şunu soruyorum. Bir devlet geleneği var, bir kültürel miras var. Türk musikisinin çok etkilendiği söylenir. Mimari etkilerini özellikle dini yapılarda gördüğümüzü siz de söylüyorsunuz. Canında sipariş konusu. Mesela o dönemde ve sonrasında yapılan camiler sanki özellikle cami mimarisi hani Arap camilerinden çok Bizans kiliselerine benzediği söylenebilir mi İstanbul'da yapılan camilerin?
Ya tabii ben sınav yapmıştım mesela bir ara. O aşağıdakilerden hangisi camidir diye. İşte bu Mali'deki Timutku Camii'sini koymuştum. Çin'deki böyle çok katlı böyle camiler, yerel mimaride camiler. Bir de böyle Bizans işte kiliselerinden birini koymuştum. Bildiğimiz kubbeli. Öğrenciler o iki caminin cami olduğunu tabii düşünmeyip ki gerçekten kafamızdaki cami tipine hiç benzemiyorlar. İnternetten bizi dinleyenler inceleyip bakabilirler. Kiliseleri cami olarak düşünmüşlerdi. Gerçi zaten bir Bizans kilisesine bir minare eklediğinizde doğu yönüne bakan apsis yerine kıbleye bakan işte bir mihrap eklediğinizde iç dekorasyondaki birkaç ufak değişiklikle bir de tabii mozaikleri falan sıvıyorlar ayrıca.
Bakınız Ayasofya.
Ha, yani bir badana yaptınız mı tamam işte yani tek badanayla camiye çevrilebilir bir şey. Şimdi Köln Katedrali ne yaparsanız yapın herhalde cami olmaz yani çok uğraşmanız lazım. Ya da bir Çin tapınağından bizim anladığımız anlamda tabii. O yüzden mimari unsurlar, kültürel geçişler var. Ben hatta bu konuları yeni yeni okumaya çalışıyorum ama örneğin Kapadokya babaları denilen bu Aziz Basileus, işte Nazianzoslu, Gregor Gregorius vesaire. Örneğin Kapadokya, Osmanlılar zamanında işte böyle evliyaların, velilerin, Hacı Bektaşların yaşadığı yer olarak görülüyor. İç Anadolu ve Kapadokya. Bizans'ta da böyleydi orası. Yani kiliseleriyle, evliyaları mesela Konya, işte Mevlana'nın kenti ki Rumi denir Mevlana'ya. Yani dünyada Rumi diye tanınır ki bu da bir Bizans Rum diyarı mirasıdır isimlendirme olarak. Konya kentinin adı bile ikondan geliyor, yani İkonya'dan geliyor ve kutsal ikonlardan gelen bir isim. Bunlar tek tek incelendiği zaman hani Anadolu'daki tasavvuf düşüncesine, işte ne bileyim çeşitli Anadolu'daki fikirlere nasıl etkilerde bulundu bu kilise babalarından kalan miras. Halk örneğin eskiden kilise babalarının, azizlerin yatırları olan yerlere Müslüman figürlere aitmiş gibi gidip hala mum yakmaya, anmaya falan devam ediyordu. Örneğin bir kitapta okumuştum. Hacı Bektaş'ın türbesine Aziz Haralambos türbesiyle aynıymış. Rumlar da gidiyor mesela, dilekte bulunuyor. Eyüp Sultan'a Rumlar da gidiyor işte. Böyle bir karşılıklı kültürel etkileşim ve geçiş var. Bu birçok alanda, ne bileyim işte Denizli'de tekstil sektörü Bizans'tan kalan mirastır. Bursa'da ipek endüstrisi Bizans'tan kalan mirastır. Bunlar uzatılabilir artısıyla eksisiyle ve kültürel devamlılığı gösteriyor olabilir. Ama dediğim gibi bu çok çalışılan bir alan değil.
Müziğin de çok etkilendiği söyleniyor. Yani Türk klasik musikisinin Bizans musikisinden çok etkilendiği, makamların kısmen oradan esinlendiğine dair de tespitler var. Müziğe ilgili olduğunuz için soruyorum.
Ya tabii ben teknik olarak açıklama getiremem. İşte do minor'dan fa diyeze geçiyor işte falan diyemem ama yani internette herkesin şu an ulaşabileceği ortamlarda Bizans müziği dinlediğinizde yani normal bir Türk Sufi Osmanlı tasavvuf müziği dinliyor gibi dinleyebilirsiniz. Yani anneannenize babaannenize dinlettiğinize hiç yadırgamayacaktır yani. O yüzden müzik olarak da tabii ki o ortaklıklar müzik aletleri olarak birbirine mutfak olarak benziyor. Bütün kültür alanlarını bu uzatılabilir yani bu konu. Devlet yönetim yapısında da böyle ortaklıklar olduğu iddia ediliyordu ama hatırlatalım tekrar Fuat Köprü'nün buna çok itirazı vardı ve Bizans etkisinin abartılı düşünüyordu o. Ama karşıt görüşler de var tabii.
Peki İstanbul'un fethi Bizans halkı için ne kadar travmatik oldu?
Vallahi iki gün kent yağmalanmış. Yani orta çağda fetih dediğimiz olay öyle bugün filmlere, sinemalarda yani böyle yumuşattığımız, ılımlaştırdığımız gibi değil. Gayet kendi dönemine göre bir yer kendi rızasıyla teslim olmazsa, mesela Bursa kendisi teslim olduğu için orada böyle bir şey olmadı. Ama hem şer'i kurallara göre teslim olmayan, fetihle alınan kentin 3 gün yağmalanma süresi var. Fatih Sultan Mehmed'in bunu 2 günle sınırlandırıp yerleşik kurala meydan okuduğu söylenilir. Bunu da söyleyenler kıyamadı kente. Yani bu şeyi uzatmak istemedi derler. Çünkü ordu içeri girdiği zaman nasıl diyelim o dönemin yüzyılların koşullarında insanları esir alma hakları da var. Mesela bir Yeniçerisiniz, fetihte gidiyorsunuz. Yani yakaladığınız kişileri bağlayıp esir alıp sonra pazarda fidye karşılığı satabiliyorsunuz. Bu bir gelir olarak, doğal olarak görülen bir şeydi. O yüzden hem bazı mimari yapıların zarar görmesi, insanların zarar görmesi anlamında elbette ki her ortaçağ savaşında olduğu gibi. Yani Bizanslılar da bir yeri aldıklarında farklı bir şey yapmıyorlardı. O zamanın normali buydu. Ve de işin ilginci dönemin Bizans tarihçileri işte Dukas, Kritavulos gibi tanıklıklar ya da Sıfrançis gibi tanıklıklar için bu çok doğal bir olaydı. Onlar genelde işte biz günahlarımızdan dolayı Tanrı bizi cezalandırıyor. Çünkü biz işte İsa'ya sırtımızı döndük, dinimizi terk ettik. Tanrı da bize ceza olarak Türklerin bu fetih hareketini getirdi gibi düşünüyorlardı. Sonra tabii esir alınanlar fidyeyle falan serbest bırakılıyorlar. Daha çok parası olan bunları kurtarıyor. Ama genel olarak baktığımızda Fatih'in Bizans mirasını yok etmek, ortadan kaldırmak, silmek ve İstanbul'u böyle %100 homojen bir Müslüman kenti yapmak gibi bir amacının, tasavvurun olmadığını görüyoruz. Tam aksine fetihten önce 40-45 binlere kadar düştüğü tahmin edilen kent nüfusunu Fatih arttırabilmek için elinden geleni yapıyor ve Mora'dan ve Makedonya'dan topladığı Rum köylüleri, adalardan topladığı Rumları İstanbul'a yerleştiriyor. Anadolu'dan gelen Ermenileri İstanbul'a yerleştiriyor. Bazıları kızıyorlar hatta Fatih. Ya biz kenti fethettik Müslümanlar olarak ama gene biz periferde kaldık gibi. Çünkü ana semtlere gene gayrimüslimler yerleştirilmiş ve şöyle diyebilirim çok net. Fatih dönemindeki Ortodoks Kilisesi'nin, Patrikhane'nin gücü Yani hem gelir olarak, hem mümin sayısı olarak, hem de etki alanı olarak kesinlikle Bizans'tan daha ileride. Çünkü Osmanlı fetihlerinden önce parçalanmış bir kilise varken, işte Sırbistan'a ulaşamayan, Bulgaristan'a sözünü geçiremeyen, Mora'da, Girit'te işte bu Latinlerle, Venediklilerle boğuşmak zorunda kalan bir Ortodoks Patrikhanesi, Osmanlı'nın bütün bu sınırları birleştirip Levantenleri falan çıkarmasıyla neredeyse devletten sonra, yani padişahlıktan sonra Rum Patrikliği maddi gelir ve mümin sayısı ve etki alanı olarak belki ikinci büyük güç gibi ortaya çıkmıştır ve onlar gayet de bundan faydalanmasını bilmişler yani. Bütün Arapça konuşan Rumlara kadar gücünü yeniden yayabilmiştir. Patrikhaneyi ihya eden bu anlamda Osmanlı fetihleridir yani.
Sonrasında da zaten oranın entelektüelleri Osmanlı sarayına hizmet etmeye devam ediyorlar galiba, değil mi? Tercümanla olarak görevlendiriliyorlar ve bürokrasinin içine de giriyorlar mı peki?
Bu eskiden beri böyle ama şimdi hani Bursa'nın, işte Anadolu'nun fethi, Edirne'nin fethi sırasında da zaten hemen hemen eskiden ne varsa, hangi tekfur, hangi işte toprak sahibi neredeyse gene o konumunu koruyor. Bir bazıları Müslüman olmuş, bazıları olmamış. Mesela Osman Gazi'nin savaş yoldaşı işte Kösemihal, çok ileriki yaşlarda Müslüman olmuştur. Hani Osman Gazi'nin savaş yoldaşları da farklı dinlerden insanlar. Öyle bakarsak onların öyle bir kaygıları yok. Ve Anadolu'da Rumlardan kalan yönetim tekfurlar denilen üst toprak sahibinin büyük kısmı Osmanlı aile yapıcıyına, yönetim yapısına katılıyorlar zaten. İşte bazı işte Evranoslar, Mihaloğulları, Malkoviçler gibi büyük işte Sırp, Rum aileler, Hristiyan aileler, kimisi din değiştirerek, kimisi uzun süre değiştirmeyerek bu yönetim biçimine katılıyorlar. Fatih'in de dört bir yanı hakikaten Bizans'tan kalan entelektüellerle doluydu yani.
Peki asillere, yönetici kadrolara ya da işte hani son imparatora ne oluyor onlar fetihten sonra?
Son imparator Dergazes, yani Konstantinos, bulunamadı cesedi. Muhtemelen öldü. Asillerin büyük kısmını kötü bir son bekliyordu. Çünkü yani bu demin dediğimiz bürokratları sisteme kazandırırken Fatih asillere aynı müsamahayı göstermedi. Çünkü onlar imparatorluğu yeniden ihya etme gibi bir işe girişebilir ya da bu girişimlerin aracı, bahanesi olabilirlerdi. O yüzden hem Trabzon'un fethi sırasında 1461'de hem Mora'nın, Fatih şeylerin hepsini birleştirmiştir. Haçlılar geldiğinde dağılan imparatorluğu, hani bir kısmı Trakya ve Bizans, Selanik parça parça kalmıştı. Mora despotluğu vardı. Gitti Mora'yı aldı. Ondan sonra Trabzon'u aldı. Yani neredeyse fetihlerini böyle Bizans'ın parçalarından geriye hiçbir şey kalmayacak şekilde planladığı bile söylenebilir. Burada bu fetihler sırasında hem bu Trabzon'daki Komnenoslar, ne bileyim işte Palaiologoslar gibi eski imparatorluk ailelerinden gelip de bir gün gene belki imparator olabiliriz diyebilecek kişileri kötü bir son bekliyordu. Onlar siyasi olarak rakip olabilirlerdi. O yüzden onların çoğu ortadan kaldırıldı. Ama onun dışında yani böyle patrikhanede, işte sivil alanlarda, ne bileyim Rum Mehmet Paşa gibi devşirmeleri falan düşünürsek, soylu olmayan, böyle bir hükümdarlık iddiasında bulunmayacak kişilere de sistem kendini açtı. Açmak da zorundaydı. Yani o şehrin kalkınması için. Çünkü Osmanlı'da bir biliyorsunuz millet sistemi vardı. Yani Müslümanlar daha çok savaşlarla, fetihlerle ilgilenirken birileri de balıkçılık yapacak, birileri ticaret yapacak, yabancılarla temasa geçecek. Doğal olarak yani Rumlar bu anlamda imparatorluğun güçlenmesinde Türkler ve Müslüman unsurundan sonra ikinci büyük güç olarak yüzyıllar boyunca yani bütün yeteneklerini Osmanlı Devleti'nin yükselişine sundular. En uyumlu ekaliyet denilen toplulukların başında geliyorlardı. Özellikle Patrikhane. Patrikhane Osmanlı'nın dağılmaması için en çok uğraşan kurumlardan biriydi. Çünkü imparatorluk devam ettiği sürece Osmanlı'da Patrikhane'nin bir ucu işte bu Besarabya, Moldova, Eflak, Boğdan bölgelerinde, Mısır, İskenderiye, Antakya'daki, Filistin'deki Hristiyanlara kadar uzanan çok güçlü bir ağı organize ediyordu. Mesela Kapıdağ Yarımadası'nda Meryem Ana Manastırı yapılırken 1890'larda Filistin'den para toplanmış, Suriye'den para toplanmış, Mısır'dan para toplanmış. Şimdi mesela imparatorluk dağıldıktan sonra buradaki Ortodoks Hristiyanların hemen hemen hepsi kendi milli kiliselerini kurdular. Sırplar, Arnavutlar vesaireler. Ve bu şey dağıldı. Yani Patrikhane'nin gücü de gitti yani.
Gerçek ekümenikliği o zaman yaşıyor.
Tabii. En muazzam güce sahip olduğu dönem muhtemelen 19. yüzyıldır. Bir de Tanzimat'ın getirdiği bazı bu yeniden kilise inşa edebilme, kiliseleri büyütebilme gibi hakları da buna eklersek, yani modern çağın getirdiği. Çünkü Osmanlı klasik hukuku eski kiliselerin onarılmasına, yenilerin yapılmasına engel oluyordu. Yani bu bir pembe tabloda çizmeyelim her konuda. Yani cemaatlerin sayısı artsa da, yani Rum Ortodoks cemaat güçlense de yeni kilise yapma konusunda engele takılıyordu ve 1600'lerde yapılan fazla öyle kilise falan bulunmaz. Eskilerin onarılması için izinler falan veriliyor. Bir de birçok Bizans kilisesi, onu biliyorsunuz İstanbul'da yaşayan bir insan olarak, camiye dönüştürüldü hepsi Osmanlı'da. Bu sanat tarihi açısından iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyoruz. Çünkü bu sayede korunmuş oldular. Çünkü iki seçenek vardı. Ya yıkılmaya doğru gidecekti ya da cami olup korunacaktı. Yani o Zeyrek Cami gibi falan. Kariye işte cami gibi. Bunların cami olması da bir şekilde yapının en azından korunmasını sağladı.
Hocam çok teşekkür ederim. Bizim açımızdan da ilginç bir yayın oldu. Üç kişi başladığımız yayını iki kişi bitirdik. Ama bu sayede belki üçümüz birlikte yeni bir kayıt yapma şansına da sahip olacağız. Dinleyicilerimiz muhtemelen biliyordur. Bilmeyenlere söyleyelim. Bandırma'da yaşıyorsun ve buraya Seyrek geliyorsun. Ama bir gelmeni yine kollayıp bir başka konuyu birlikte konuşalım çok istiyoruz. Ama bitirmeden önce şunu sorayım. Bizim format gereği, şimdi çok güzel anlattın ve her zaman olduğu gibi hafızadan anlattın ve çok güçlü hafızanı bir kez daha hayranlıkla dinledim. Eğer Can da burada olsaydı iki fil hafızalı karşı karşıya oturmuş olacaktınız. Onun da en büyük özelliklerinden biri odur. Biraz kaynak önerir misin bize? Yani hani biraz daha fazla okuyalım diyenler nereye başvursunlar?
Stefanos Yeresimos'un Ayasofya Öyküleri kitabı var. Güzel bir kaynaktır. Bir de orijinal yazarlar, yani mesela gerçekten Bizans'ta yaşamış tarihçiler, hepsi hemen hemen Türkçe'ye çevrildi önemli bir kısmı. Özellikle Türkler geldikten sonra, yani işte Dukas gibi, Francis gibi, hatta Anne Komnena vardır. Alexios Komnenos'un kızı, kadın tarihçi olarak dikkat çekici bir figürdür. Çok ayrıntılı iyi bir kitabı vardır Alexios diye. O tekrar çevrildi. İki çevirisi var Türkçe'de. Bunun dışında modern araştırmalarda işte Cyril Mango önemli bir Bizans tarihçisidir. İlk akla gelebilecek. Onun Yeni Roma, Bizans Yeni Roma diye bir kitabı var sanırım. Yani şu son dönemlerde çok kitap çevriliyor. Biz öğrenciyken bu kadar kaynak yoktu. Gene demin bahsettiğimiz Judith Heron'in, Averill Cameron'ın kitapları. Bunlar Türkçe'ye yeni çevrilmiş. Gayet iyi temel kaynaklar. Hemen ilk aklıma gelenler bunları
söyledim. Senden bir şey okuyacak mıyız yakında?
Vallahi benim bir Bizans Yahudileri diye kitabım var. Yahudilerin Osmanlı dönemindeki hikayesi çok araştırılmıştı ama Bizans dönemi yoktu. Yani orada da öyle bir çalışmam var. Belki ileride de hep düşündüm ama bir türlü zaman bulamadım. Bir Bizans'ın Reconquistası diye bir şey düşünüyorum. Yani Bizans'ın tekrar güçlendiği, şu demin anlattım ya, Basileus devrinde Suriye'de fetihler yaptıkları dönem. Haçlılar gelmeden hemen önce. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Belki Kapadokya babalarıyla ilgili, yani daha ileride böyle, bunları kendim de merak ediyorum. Yani ne miras bırakmışlar, ne konuşmuşlar, ne anlatmışlar. Bugüne kadar Aziz Basileus'un tek bir yazısını okumuştum. O da dinleyenlere tavsiye ederim. Cogito'nun çok güzel bir Bizans sayısı vardı. Harika bir sayıdır o. Orada yer alan bir şey söylüyor tartışı Basileus orada. Aristoteles gibi, Platon gibi Hristiyan olmayan pagan düşünürleri tamamen reddetmeliyiz, yoksa onlardan bizim işimize yarayan kısımları almalı mıyız tartışmasıyla ilgili bir yazısıydı ki Bizans'ın temel krizlerinden biri bu. Ya antik miras karşısındaki tutumu. Bunu tümden reddetmek mi gerekiyor? Hristiyan olmadığı için bunlar. Yoksa bunlardan ahlaki, etik, işte kültürel, teorik bilgileri almak mı gerekiyor gibi, güzel bir yazıdır o da. O sayı da güzel bir sayıdır. Yine işte Semavi Eyce gibi eski o rahmetli o hocaların Bizans mimarisi, sanatı üzerine çalışmaları vardı.
Evet, o sayıyı da bulurlarsa aslında dinleyicilerimiz edinsinler. Sahaflarda falan bulmak mümkün. Belki yeni baskısı bile yapılıyor olabilir. Yapık yani yayınları yayınlıyor olabilir. Abi.
15-20 sene olmuştur yani,
çünkü orada. Bir artık referans kitap haline geldiği için yeni baskılarını belki tükendikçe yapılıyor bile olabilirler.
Ha, bu arada tabii gene yayında adı geçen George Ostrogorski'nin Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu'ndan, hani belki eskimiş bir kitaptır. 60-70 yıl olmuştur yayınlanalı ama hala çok iyi bir temel kaynaktır. Sovyetlerin neler dediğini merak ediyorsanız Levşenko'nun Bizans tarihi vardır. O da hani Sovyetler çünkü bu konuyla Çarlık Rusyası'ndan miras alarak çok ilgilendiler. Ama onlar tabii biraz köylüler ne yaptı, işte sınıf savaşımları var mıydı yok muydu, toplumsal tarih açısından ilgilenmişlerdir. Böyle şeyler önerebiliriz. Yani ilk aklıma gelenler bunlar.
Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık.
Ben de teşekkür ederim. Bir daha tekrar bir programda görüşmek üzere.
Çok umuyoruz. Çok sağ ol.